Ayrım 13.
Sayfa 181. Bir gün dikenli düzünden çiftliğe onu görmeye Pıtrak oğlu geldi. Ağzı çok kalabalık bir adamdı. Ona yekten sen ne ahmak adamsın, duymadın mı kardeşinin öldürüldüğünü diye sordu. Duydum, deli gibi de sevindim onun geberdiğine dedi Kelamza. İyi yaptın sevindiğine, toprakları köylünü paylaştığını duydun mu? Duydum dedi Kelamza. Her yıl toy düğünle Çakır Dikenli'ye gidip ateş verdiklerini? Duydum. Ali Dağ'ın tepesinde patlayan bir top ışığı? Duydum. Abdil'in iki karısının ikisinin de dul kaldığını? Duydum. Pıtrak oğlu, öyleyse burada bu yanaşmacılıkla ne duruyorsun köpek diye vardı. Dikendi de ağa olmak, padişah olmak dururken burada yanaşmalık öyle mi akılsız köpek? Pıtrak oğlu çok yaşlı bir adamdı. Kel Hamza, doğrusun dedi. Doğruysam sen de bana Dikenli'nin beğendiğim yerinden beğendiğim su altı bir tarlayı verirsin. Veririm dedi Kel Hamza. Hemen o gün orada hazırlık yaptılar. Kel Hamza yanaşmalıktan biriktirdiği bütün paraya bir çift çizme, bir güzel şalvar, ceket, bir şapka, bir de borca çok güzel, 4 yaşında uzun boylu İngiliz kan bir at aldı. Bir de bir Alaman filintası aldı, 100 mermisiyle birlikte borca. 5-10 tane de ipten kazıktan kurtulmuş hergele topladı başına. Pıtırak oğlu önde, onlar arkada çıktılar dikenli düzüne. Birkaç hafta aşağılarda beklediler. Her işi Pıtırak oğlunun öğüdünce yürütüyordu Kelamza. Köylüler Çakır Dikenli'ye ateş verirlerken, işte böyle korkutulurdu köylünün gözü. Bir de hükümetle, hükümet sonra. Köylü ne karşı koydu ne de bir şey. Kuzu gibi boyun eğdi. Üstelik çoğu da gitti özür diledi. İnce Mehmet'e attılar tuttular. Babasının kemiğine sövdüler. Kel Hamza aynı gün gök tüfekli hocayı çağırtıp Abdi'nin iki karısının ikisine de birden nikah kıydırdı. Akşam birisiyle sabaha karşı da ötekiyle yattı. Kadınlar Kel Hamza'dan derecesiz memnun kaldılar. Sonra Kel Hamza köye jandarmalar getirdi. Çavuşlara, onbaşılara her gün kuzular kızartıp rakılar içirtti. Kurban olduğum Mehmet'im yavrum, bundan gerisini ne ben söyleyeyim ne de sen duy. Kel Hamza köylüye haber gönderdi. 3 yıl ektiniz biçtiniz. Beylik hakkını, toprak hakkını vermediniz. 3 yıl evinizde neyiniz varsa alacağım. Önünde bir çavuş, 10 jandarma ev ev dolaştı köyü. Evlerde ne varsa un, buğday, yağ, at, inek, eşek hepsini aldı götürdü. Yığdı Abdi'nin ambarına. Köylü o yıl aç kaldı. Aç kurtlar gibi sızılaştılar. Yakın köyler duydular da halimizi birer ikişer ekmek getirdiler. Köylünün çoğu yakın köylere gitti. O kış acından 15 kişi şişti şişti öldü. Dışarıda hiç köylü görebildin mi gelirken? Göremezsin yavru, hepsi çıplak, dışarı çıkamıyorlar. Topal Ali diye sordu Mehmet, sesi yok gibiydi. O Hamza'nın iti oldu, köylünün malını o taşıdı ambara. Ben sana onu öldür demedim mi? Şu koca hançeri karnına sok da öldür demedim mi? Mehmet sallanarak ölü gibi ayağa kalktı, ayakta duramadı, direğe yapıştı. Yalpalayarak dışarı çıktı. Sarhoşlar gibi dikenli düzüne aşağı yürüdü. Dişleri kenetlenmişti, tir tir titriyordu. Sabahın ilk ışıkları onu dikenli düzünün ortasında dimdik dikilmiş, donmuş, hiç kıpırdamaz buldu. Yüzü bembeyazdı ve donmuştu, gölgesi upuzundu. Öyle oldu, Mehmet kıpırdamadı, gölgesi toplandı, ayağının dibine geldi, bir kara yuvarlak oldu. İkindi geldi geçti. Hürü Han'a gittikten sonra ardından çıkmış koşarak onu aramaya başlamıştı. Sabaha kadar aramadığı bir yeri bırakmadı ovada. Gün doğduktan sonra da aradı. İkindiye doğru düzlüğe bakmayı akıl etti. Baktı ki ne görsün, Mehmet düzlüğün ortasına dikilmiş durur. Düşe kalka koşa yürüye yanına vardı. Baktı ki Mehmet bitik, dişleri kenetlenmiş. Öldürdüm yavrum seni, haydi çabuk, jandarmalar görecek, birisi görecek. Koluna girdi, yakındaki dereye doğru onu sürükledi. Bir hayıt çalısının içine yatırdı. Yüzüne su serpti, ona diller döktü, sevindi, oynadı, güldü. Neden sonra Mehmet kendine geldi. Anam dedi, güzel anam, anaların en yiğidi, size çok kötülük ettim. Uzandı Hürü'nün elini aldı, dudağına bastırdı, öptü, sonra gülümsedi. Ana dedi, Topal Ali'ye söyle de gelsin. Hürü ana karşı koyacaktı, sonra vazgeçti. Olur yavru dedi, boynunu büktü. Şimdi gider bu gece sana onu gönderirim. Kurban olayım Mehmet'im, o gavura güvenme. Başına bir iş açar sonra. Köy jandarma dolu, onun da jandarmayla, Kel Hamza'yla içtiği ayrı gitmiyor. Kurban olayım, kendine mukayyet ol. Bir sen kaldın. Demir olsam çürürdüm, toprak oldum dayandım. Toprak, toprak, toprak oldum da dayandım. Bölüm 22. İdris Bey 30'unda gösteriyordu, ince uzundu. Sarı gözleri, kartal gagası, burnu, uzun yüzüyle bu dünyada yaşamayan, nasılsa bir kere uğramış, yırtıcı, yabanıl bir yaratığa benziyordu. Büyülü, kutsal bir yaratığa. Uzun bıyıkları düşmüştü, parmakları çok uzundu, güzeldi. Onunla ilk karşı karşıya gelen ne bedenini, ne altın gibi güzel gözlerini, ne sarı pırıltılı uzun bıyıklarını, ne saçlarını görürdü. Onunla ilk karşılaşan insan yalnızca onun uzun, güzel parmaklarını görür hayran kalırdı. Bir Çeçen beyi olan babası Osmanlı devrinde ili aşiretiyle birlikte Kafkaslardan gelmiş, Anavarza Kalesi'nin karşısına, Ceyhan Irmağı'nın güney geçesine yerleşmişti. Kurdukları köyün adına Akmezar demişlerdi. İlk önceleri Çukurova'da sinekten, sıtmadan, sıcaktan hastalanmışlar, kırılmışlardı. 3-4 yıl içinde Çukurova'ya alışmışlardı ama sayıları da yarı yarıya inmişti. Kafkaslardan getirdikleri atları da öteki hayvanları da kırılmıştı. Çukurova'ya alışan Çerkesler Çukurova cinsi güzel atlar yetiştirdiler sonra. Ektiler, biçtiler. Çukurova o zamanlar meyve bahçesi nedir bilmezdi. Güzel, bakımlı meyve ağaçları diktiler çukurun sıcağına. Evleri ottan Türkmen köylerinin yanına ahşaptan ve taştan ikişer katlı güzel evleri olan, caddesi sokakları olan bir köy kurdular. Bereketli topraklar üstünde mutlu bir yaşama düzeni kurdular. Bütün ovaya güzel atları, iri meyveleri, yiğit davranışlarıyla ün saldılar. Öteki Toros'taki Çerkesler gibi at hırsızlığı da yapmadılar. Beylerinin bir dediğini de iki etmediler. Geleneklerini, göreneklerini de Kafkas'taki gibi korudular. Mutlulukları, düzenleri, yepyeni siyah Ford marka bir otomobilin gelip son beyleri İdris Bey'in kapısında duruncaya kadar yıllarca sürdü. Otomobil toza batmıştı. İri, toz altında kalmış gözleri Çukurova güneşi altında parlıyordu. O güne kadar Akmezar köylüleri askerliğe gitmiş birkaç kişinin dışında hiç otomobil görmemişlerdi. Köylüler yaşlı genç kadın erkek çoluk çocuk korkuyla, şaşkınlıkla, hayranlıkla bu koca ışık gözlü tuhaf yaratığa baktılar. Kiminin yüreğine acı bir uğursuz korku girdi, çöreklendi. Kimisi de bu tuhaf yaratığı gördüğüne sevindi. Otomobilden iki kişi indi. Bir tanesi iri, kalın, kara kaşlıydı. Karalar içindeydi. Kara bir siyah lenger şapka giymişti. İri, kalın, kara kaşlı adamın göbeğinin üstündeki bir deste altın kösteği ışıltı içindeydi. Dimdik gerilmiş, arkaya doğru kaykılmış duruyor, yöreye yan gözle çok alçaltıcı bakışlar fırlatıyordu. Dağların, taşların, cümle mahlukatın yaratıcısı sanki oydu. Yöreye öyle bir hava veriyordu her davranışıyla. İdris Bey de onu bir tuhaf karşıladı. Bu yarı tanrı yaratığın önünde iki büklüm eğildi. Yaşlı Çerkesler hem bu işe çok şaşırdılar hem de çok kızdılar. Kara giyitli adamın arkasından otomobilden inen boz giyitli adam da onun önünde ceketinin düğmelerine boyuna ilikliyor, eli ceketinin düğmesinde arkasından geliyor, pür tetikle ne diyecek diye bir alıcı kuş gibi hazır bekliyordu. Çerkesler bunun yepyeni, çok büyük, çar gibi bir adam olduğunu anlamakta gecikmediler. Neydi, kimdi acaba? İdris Bey biraz şaşkınlık, daha çok korku, merakla onu konağa çağırdı. Konuk hiç konuşmuyordu. Konağa girince iri konuğun arkasındaki adam İdris'in kulağına bir at fısıldayıverdi. İdris Bey'in yüzü soldu, telaşı birkaç misli arttı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş gelip safalar getirdiniz beyim. Bizim köyümüze şerefler bahşettiniz beyim, büyük şerefler. İri adam tombul elini bir daha ağır ağır İdris Bey'e uzattı. İdris Bey ele sarıldı ama öpmedi. İri adamın yüzünde bu yüzden bir memnunsuzluk belirdi. İdris Bey bunu gördü, sezdi, üzüldü. Bizim soyumuz hiç kimsenin elini öpmemiştir. Padişahın çağırın bile diye içinden geçirdi. El öpmeyi hiç kimse bizden beklemesin. 30 yaşlarında gösteren iri yarı adam ilk bakışta dehşet bir mücessem korku heykeline benziyordu. Hiç konuşmuyordu. Karşısındaki el pençe divan elleri ceketinin düğmesindeki dikilmiş kalmış adama gene karşısına dikilmiş çok terbiyeli İdris Bey'e bir baş sallamayla oturun emrini verdi. Berikiler onun karşısındaki sedire şöylece ilişip ellerini dizlerine koydular. Uzun boylu, genç, sarışın, çok güzel, uzun boynu kuğular gibi bir genç kız gümüş bir tepsi içinde kahve getirdi. İri adam yan gözle kızı şöyle bir süzdü. Yüzündeki heybet azıcık açıldı, sonra hemen gerisin geri kapandı. Cebinden ağır ağır altın tabakasını çıkardı, açtı. Parmaklarının ucuyla içinden bir sigara çekti. Gene aynı ağırlıkta çıt diye tabakayı kapadı, cebine koydu. İdris Bey telaşlandı. Çakmağını, çakmak taşını çıkarıp kavu üstüne yerleştirip çakıncaya kadar konuk gene aynı ağırlıkla cebinden benzinli çakmağını çıkardı. Hemen sigarasını yaktı. İdris Bey o zamana kadar benzinli çakmak görmemişti. Türkiye'de birkaç kişi de ancak vardı bu çakmaktan. Çakmak da altındı. Çakmağın hemen yalım yalım yandığını gören İdris Bey utangaç gülümsedi. İri adamın da yüzünden şöyle bir gülümsemenin gölgesi geçti. Paşanın hediyesi dedi. Paşa arkadaşlarına çok güzel, kıymetli hediyeler yapmayı sever. Paşa'ya da bunu İngiliz sefiri getirmiş. Kahvesini, sigarasını hiç konuşmadan bitiren iri adam biraz daha oturdu. Sonra dimdik bütün heybetiyle ayağa kalktı. Elini çok uzak uzatarak gerdi. Ucunu İdris Bey'e tutturdu, iki kere salladı. Çok gür bir sesle, "Allah'a ısmarladık," dedi. Hiç yanına yönüne bakınmadan dimdik merdivenleri indi. Gene dimdik otomobile yürüdü. Şoför iki büklüm otomobilin kapısını açmış bekliyordu. Dimdik bindi. Otomobil çalışıyordu. Boz giyitli adam da şoförün yanına bindi, oturdu. Otomobil yürüdü. İri Bey İdris Bey'e bir daha dönüp bakmadı bile. Otomobil bir toz bulutu içinde dingillerine kadar yolun tozlarına gömülerek köyden çıktı gitti. İdris Bey başına birikmiş köylülere, "Kozan mebusu Arif Saim Bey," dedi. Köylüler onun adını çok duymuşlardı. Yaşlı, gün görmüş, savaşlara girmiş bir Çerkez. "Mustafa Kemal Paşa'nın sağ kolu o," dedi. "Mustafa Kemal Paşa'nın silahşörü bu. Onun paşayla içtiği su ayrı gitmez. Diyarbakır'da bunun astığı adamları gördüm. Şehri bu ucundan öteki ucuna kadar sallandırmıştı. Büyük mahkemenin en büyük reisi bu. Çok gençmiş. 30 yaşında bile yok." Bütün Çukurova Arif Saim Bey'i çok iyi biliyordu. Fransızların Adana'yı işgalinde Sis'te jandarma kumandanıydı. Fransızlar Adana'yı işgal edince önce Fransızlarla anlaşmış, sonra bakmıştı ki Fransızlarda iş yok, bunlar kalıcı değil, yönünü Mustafa Kemal'e dönmüş ve Mustafa Kemal'in en güvendiği adam olmuştu. Az bir günde. Bingöllüydü ve fukara bir Kürdün oğluydu. Zar zor okuyabilmiş, harbiyeyi binbir müşkülatla bitirebilmişti. Okur yazarlığa öyle çok hevesi yoktu. Silah kullanmayı daha çok seviyordu. En büyük övüncü tabancayla çok uzaktan gümüş paraları vurmasıydı. Mustafa Kemal Paşa onu Kozan'dan alıp bir güney iline, Fransızlara karşı halkı teşkilatlandırmaya gönderdi. O oraya gitmeden aylar önce halk Fransızlara karşı teşkilatlanmış, çarpışmaya başlamıştı bile. Yer yerde Fransızları bozguna uğratmıştı. İlin yiğit halkı hiçbir yerden yardım görmeden Fransızları çöle doğru sürüyordu. Arif Saim Bey bu halk güçlerinin başına geçti ve Fransızlar bütün güney illerinde yenildiği gibi bu ilde de bozguna uğradı ve memleketi bırakıp gitti. Arif Saim Bey de bütün savaşa katılmış zabitler gibi İstiklal madalyasıyla taltif edilip kahraman ilan edildi. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın has adamlarından birisi oldu. İlk olarak da jandarma kumandanı bulunduğu yerden mebus seçtirildi. Arif Saim Bey mebus olup Ankara'ya yerleşince ilk işi bir otomobil almak oldu. Sonra mal mülk edindi. Cumhuriyet'in kuruluş devirleri geçip de ortalık durulunca ilk işi çok yakından tanıdığı Çukurova'ya gelmek oldu. Çukurova'nın altın toprakları onun en büyük tutkusuydu. Kurtuluş Savaşı olmamış olsaydı eğer bu toprakların bir avucuna bile sahip olmayı düşünemezdi. Bu toprakların büyük bir kısmı Sultan Abdülhamid'in, Derebeylerin, Mısırlı dedikleri Arapların, bir de Ermenilerindi. Arif Saim Bey Çukurova'ya gelirken otomobiline bir de tarım toprak uzmanı almıştı. İşte beraberinde Akmezar köyüne getirdiği boz giyitli eli hep ceket düğmesine olan kişi bu ziraat uzmanıydı. Adı da Ahmet Bey'di. Ahmet Bey öğrenimini Budapeşte Yüksek Ziraat Okulu'nda yapmıştı. Memleketteki birkaç uzmandan birisiydi. Ankara'dan çıkarlarken Arif Saim Bey, "Kardeşim Ahmet Bey," demişti, "sizi bana büyük bir toprak müteassısı diye tavsiye ettiler. Şimdi sizinle Çukurova'ya gideceğiz. Altımızda otomobil. Çukurova'yı adım adım dolaşacağız. Siz toprağın kalitesine bakacak, bana Çukurova'nın en verimli toprağını tespit edeceksiniz. Ben de tespit ettiğiniz bu toprağı alacak, buraya Türkiye'nin en büyük, en modern çiftliğini kuracağım." Önce Yüreğir Ovası'nı, Tarsus yörelerini dolaştılar. Karataş'a, Ağbaba taklığına indiler. Ahmet Bey toprağa bakıyor, bitkilerini inceliyor, köylülerle konuşuyor, ölçüyor, biçiyor, defterine yazıyor. "Evet efendim, gidebiliriz," diyor, başka bir söze varmıyor. Sadece düğmelerini ilikliyor, boyun kırıyordu. Ödevini çok iyi yaptı, yapacağı her halinden belli oluyordu. Ağbadan Yumurtalık'a geldiler. Yumurtalık'ta 3 gün kaldılar. Arif Sayın Bey otomobilini Yumurtalık'tan Abdioğlu çiftliğine sürdü. Bir eski Maarif vekili mebus arkadaşı Abdioğlu çiftliğine sahip olmuştu. Bu onu çok kıskandırmış, deli etmişti. Abdioğlu çiftliğine sahip olan mebus, halbuki hiçbir cepheye gitmemiş, onlar gibi kelleyi koltuğa almamış, Ankara'da yan gelmiş yatmıştı. Bu çiftliğe nasıl, niçin sahip olmuştu, ne hakkı vardı? Abdioğlu çiftliğinin toprağını inceleyen mütehassısa dişlerinin arasından çıkan ıslık gibi bir sesle sordu. Nasıl? Mükemmel, dedi Ahmet Bey. Bana bulacağınız toprak bundan daha iyi olacak. Baş üstüne beyim. En güzel topraklar benim olacak, benim hakkım. Cephede kan döken benim, kelle koltukta ben dövüşürken o karısının koynunda uyuyordu. Evet beyim, bulacağız beyim. Tabii bulacaksın. Hafif bir Kürt aksanıyla konuşuyordu. Abdioğlu'ndan Ceyhan'a vurdular, Kozan'a, Dumlu'ya çıktılar. 4 günde Osmaniye dolaylarında dolaştılar, Kadirli'ye vardılar. Akçasaz'ın kıyılarını dolandılar. Ahmet Bey Akçasaz'ın kıyısına çok güzel bir toprak buldu. Bey, bu toprak ölümsüz bir toprak, dedi. Kıyamete kadar 1'e 50 verir. 1'e 75'e kadar da çıkarılabilir, verir mi? Arif Sayın Bey sordu. 1'e 50, 1'e 75 vermek ne demek? Ahmet Bey karşılık verdi. Toprağa bir tek tohum atarsanız 50 tohum alırsınız. Ortalama ya da kötü bir toprak? Kötü bir toprak 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, en çok 1'e 5 verir. Nerede var bu topraklardan? Bütün Orta Anadolu böyledir. Hazin. Orta toprak 1'e 10, 1'e 15 verir. Çok iyi. Ölümsüz toprak ne demek? Toprak fazla kullanılırsa yavaş yavaş verimini yitirir, gücü azalır. İşte bu ölümsüz toprak dediğim toprağın gücü hemen hemen hiç azalmaz. Böyle topraklar aşınmazlar. Kendi kendini besleyen safi mil, yığma, bataklık toprağıdır ölümsüz toprak. Bu toprak ölümsüz toprak mı? Ölümsüz. Ahmet Bey'in bulduğu ölümsüz toprak bir eski çiftlikti. Eski Türkmen beylerinden Ak Hoca oğullarınındı. Bugünlerde Ak Hocalar darmadağınıktı. Büyük toprakları parçalanmıştı. Ahmet Bey'in beğendiği toprak da Selim Bey'e düşmüştü. Selim Bey çiftlikle, toprakla uğraşmıyordu. Yağmur Ağa'nın at hırsızlığı çetesine girmiş, at hırsızlayıp duruyordu. Arif Sayın bunu böyle öğrenince çok sevindi. Kasabaya gidip hemen mal müdürünü huzuruna çağırdı. Mal müdürü dedi ki, Selim Bey'in toprağı hazine malı değildir. Fakat o yakınlarda 300 dönümlük bir hazine toprağı var. Ermenilerden kalma. Bu 300 dönümlük tapu Selim Bey'in çiftliğini de içine alır. Ve nasıl alabileceğini de açık açık anlattı. Arif Sayın Bey'in aklı yattı. Hiç kimsenin haberi olmadan hemen satışa çıkarın. O gün o toprağı hemen satışa çıkardı mal müdürü Mazlum Bey. Toprak açık arttırma ile satılacaktı. Açık arttırmanın günü geldi doldu. Hiç kimse katılmadı açık arttırmaya. 300 dönümlük tapu 23 liraya Arif Sayın Bey'in üstünde kaldı. Arif Sayın Bey çiftliğinin sınırını çizer, bu sınırın içine at hırsızı Selim'in çiftliğini de alırken Ak Hocalar soyu haberlendi. Ak Hocaların en yaşlısı, gün görmüşü, uzun, ak bıyıklısı Aziz Ağa'ydı. Aziz Ağa durumu öğrenince ateşlendi. Toprak gidiyordu. Toprak kendisinin değil diye Arif Sayın Bey bu biçimde Ak Hocalar toprağını alırsa ellerinde bundan sonra bir avuç toprak bile tutamazlardı. Onun için gayrete geldi, atına atladı. Adana'daki eski, büyük, köklü derebeylere gitti. Bu derebeylerden birisi iktidardaki tek partinin, Halk Partisi'nin genel sekreteriydi. Bu iki köklü soy çok eskiden beri dosttular. Çıkarları birbirine uzun yıllardan bu yana bağlıydı. Genel sekreter durumu öğrenince doğru paşaya gitti. Arif Sayın Bey'in tutumunu ona hikaye etti. Paşa bu işe ne dedi, ne söyledi onu kimse bilemezdi. Yalnız Arif Sayın Bey Selim Bey'in çiftliğinden el çekti, bir daha da oranın semtine bile uğramadı. 23 liraya aldığı 300 dönümü de unuttu gitti. Başına gelen bu korkunç olaydan sonra Arif Sayın Bey Ahmet Bey'le birlikte 4 yola gitti. 4 yolda 1 hafta kaldılar. 4 yolda büyük portakal bahçeleri vardı. Arif Sayın Bey 4 yolda kaldığı süre içinde oranın zenginleri, ayan ve eşrafıyla konuştu. 4 yolda da hazineye kalmış Ermeni mülkleri ve portakal bahçeleri vardı. Arif Sayın bu mülklerden ve bahçelerden en güzelini paşaya hediye ettirdi. Ne demek, diyordu, bu yurdun kurtarıcısının burada bir bahçesi olmasın, olur mu? Öfkeden köpürüyor, utançtan yerin dibine geçiyordu. Zaten zenginler, ayan ve eşraf Mustafa Kemal Paşa'ya böyle bir hediye yapmak için can atıyorlardı. Fakat kumandanın tepkisinin ne olacağını kestiremiyorlar, korkuyorlardı. Padişahlara toprak, bahçe, köşk hediye etmek Osmanlı'nın son yıllarında derebeylerin gelenekleri arasına girmişti. Arif Saim Bey'in teklifine derecesiz sevindiler. Arif Saim Bey bundan sonra toprak yağmacılığına bir kulp bulmuştu. Çukurova'da döndürdüğü dolapları eğer paşa duyar da kızarsa, paşam diyecekti, halk çalışmalarımıza bir cemile olarak bana, aynen size yapılan hediye gibi birazcık bir toprak parçası hediye etti. Derebeyler beni çekemediklerinden dolayı size şikayet ettiler. Halkın bu cemilesini nasıl kabul etmeyebilirdim? Ahmet Bey'in Çukurova'da en çok beğendiği ikinci toprak Akmezar köyünün yakınındaki bir küçük çiftlik oldu. Ermeniler kaçarlarken bu küçük çiftliğin sahibi Ermeni çiftliğini bir Türkmen dostuna satmış oldu. Türkmen de Ermeni can arkadaşlar. Ermeni dedi ki, eğer döner gelirsem kardeş toprağımı bana geriye verirsin. Geriye dönemezsem çiftlik senin olsun. Anan sütü gibi ye iç kullan, helal olsun. Arif Saim Bey Ahmet Bey'e tekrar tekrar soruyordu. Ölümsüz toprak mı? Selim'in toprağından da iyi mi? Büyük bir güvenle Ahmet Bey, evet diyordu, Selim'in toprağından da iyi. Bu kadar güzel bir toprak parçası ancak dünyanın birkaç ülkesinde vardır. Nil kıyılarında bile böylesi bir toprak zor bulunur. Arif Saim Bey hemen o gün kasabada bir araştırma yapıp çiftliğin macerasını öğrendi. Fıkara Türkmen'i çağırtıp önüne 10 lira attı. Şu Ermeni çiftliğini bana devret dedi. Arif Saim Bey'in huzuruna otomobille bindirilip iki jandarmayla apar topar getirilen fıkara Türkmen'in ödü kopmuştu. Yolda getirilirken öldürüleceğini, hapsedileceğini, en azından sürgüne gönderileceğini kuruyordu. Arif Saim'in ününü bütün Anadolu'da duymayan kalmamıştı ki. Onun karşısına çıkan sağ kalmazdı. Türkmen asılmak yerine, dayak yerine önünde bir de 10 liralık görünce gözlerine inanamadı. Bir 10 liraya bir kalın kara çatık kaşlı Arif Saim Bey'in sert yüzüne bakıyordu. Altından bir çapanoğlu çıkmasın diye kuşkulu gözleri bir süre Arif Saim Bey'e, Arif Saim Bey'den onluğa gitti geldi. Al al Mahmut dedi Arif Saim Bey anlayışlı, bu para senin hakkın. Mahmut Bey'in kendisine adıyla seslenmesine sevindi, azıcık yüreklendi. Al diyorum sana Mahmut al, al kardeş senin hakkındır. Ne kadar zamandır koynunda taşıyorsun bu tapuyu. Mahmut 10 yıldır diye bağırdı. Arif Saim ağır ağır 10 lirayı iki parmağıyla tiksinir gibi yüzünü buruşturarak yerden aldı Mahmut'a uzattı. Al dedi, bu tapuyu 10 yıldır cebinde taşımışsın, her yıl için 1 lira.